Ayrım 33, sayfa 400. İnfazcı Lars Kepler. 83. bölüm. Şüpheli. Scarpe Gata'nda Japon elçiliğinin önüne park etmiş zırhlı bir minibüsün arka koltuğunda Saga Bauer ile Yuna Linna'nın arasında oturuyordu Penelope. Alman elçiliğinin giriş kapısının 50 metre uzağındaydılar. Omuzlarında ve göğsünde çelik yeleğin baskısını hissediyordu. 5 dakika sonra şüpheliyi teşhis edip tutuklamak için elçiliğe gireceklerdi. Elçilikte 45 dakika kalabileceklerdi. Sırtına kılıfla ekstra bir silah yerleştiren Yuna'ya itiraz etmedi Penelope. Silahı yerleştirmeden önce en kolay açıyı bulmak için birkaç deneme yaptı Yuna.
Penelope böyle bir şey istemiyor dedi Saga.
Sorun yok dedi Penelope.
Bizi içeride neyin beklediğini bilmiyoruz dedi Yuna. Umarım her şey yolunda gider ama bir aksilik olursa bu silah çok işimize yarar. Her tarafta operasyon timleri, üniformalı polisler ve ambulanslar vardı. Yuna Linna yanan Volvo'dan geriye kalanlara baktı. Neredeyse bir tek şasisi kalmıştı. Kavşağın dört bir tarafına araba parçaları savrulmuştu. Arabayı inceleyen Erickson ateşleyici ve nitro aminizleri bulmuştu.
Büyük ihtimal heksojen dedi burnuna düşen gözlüğünü kaldırarak.
Bomba dedi Yuna saatine baktı.
Bir süre polisin bacaklarının arasında dolaşan Alman çoban köpeği asfalta uzanıp dilini dışarı sarkıtarak solumaya başladı. Saga, Yuna ve Penelope bir operasyon timinin eşliğinde Alman elçiliğinin kapısına gittiler. Kapıda asık suratlı dört Alman askeri polisi bekliyordu.
Endişelenme dedi Saga yumuşak bir sesle Penelope'ye. Sen yalnızca saldırganı teşhis edeceksin, sonra seni hemen dışarı çıkaracağız. Sen binanın dışına çıkana kadar güvenlik personeli onu burada tutacak.
Yapılı, yüzü çinli bir polis açtı kapıyı, gülümseyerek adının Karl Mann olduğunu söyledi, güvenlik sorumlusuydu. Adamın peşine takılıp ana giriş kapısına yöneldiler, serin bir sabahtı.
Umarım size durumu anlatmışlardır, çok tehlikeli bir katil dedi Yuna.
Biliyorum bize bilgi verildi dedi Karl Mann ama ben hep buradaydım. Elçilik çalışanları ve Alman vatandaşlarından başka kimse yok içeride.
Bize bir liste verebilir misiniz dedi Saga.
Size yalnızca güvenlik kameralarını incelediğimizi söyleyebilirim dedi Karl Mann. Meslektaşınızın yanıldığını düşünüyoruz. Şüpheli şahıs belki parmaklıkları aşıp elçiliğin bahçesine atlamıştır. Ama eğer öyleyse binaya girmek yerine arka tarafa dolaşıp radyo evine doğru gitmiştir.
Bu mümkün dedi Yuna sakin bir ifadeyle.
Elçilikte şu an kaç kişi var diye sordu Saga.
Şimdi iş vakti. 4 ayrı randevu var.
4 kişi mi?
Evet.
Toplam kaç personel var?
11.
Kaç güvenlik görevlisi var?
Şu anda 5.
Başka kimse var mı?
Hayır.
Marangoz, boyacı ya da başkası?
Hayır.
Yani toplam 20 kişi dedi Saga.
Etrafı kendi başınıza gezmek ister misiniz diye sordu Karlman.
Bizimle birlikte gelmenizi tercih ederiz dedi Saga.
Ne kadar adam istiyorsunuz dedi Karl Mann.
Mümkün olduğu kadar çok ve ağır silahlarla donatılmış dedi Yuna.
Yani bu adam bu kadar tehlikeli diyorsunuz diye gülümsedi Karl Mann.
Yanıma 2 adam alabilirim.
Bizi neyin beklediğini bilmiyoruz.
Ama adamın omzundan yaralandığını söylemiştiniz. Niçin bu kadar endişelendiğinizi anlayamıyorum doğrusu.
Belki adam içeri girmedi, belki elçiliği çoktan terk etti dedi Yuna. Ama buradaysa kayıp verebileceğimizi göze almalıyız.
Yuna, Saga ve Penelope otomatik tüfekler ve şok bombalarıyla donatılmış 3 askeri polisle birlikte elçiliğin alt kat koridorunda sessizce ilerlediler. Elçilik binasında birkaç yıldır restorasyon vardı. Etraf boya ve yeni kesilmiş kereste kokuyordu. Yerlerin bir kısmının üzerinde hala koruyucu kağıtlar seriliydi.
Çalışanlardan önce ziyaretçileri görelim dedi Yuna.
Tamam dedi Karl Mann.
Saga Bauer ve Yuna Linda'nın ortasında yürüyen Penelope tuhaf denilecek kadar sakindi. O adamı binada bulamayacaklarından bir nedenle emindi. Bina sıradan ve sakin görünüyordu. Birden Yuna'nın dikkat kesildiğini fark etti. Hareketlerinde bir değişiklik olmuştu. Kapı ve havalandırma mazgallarını tarıyordu gözleri. Zayıf bir alarm sesi yankılandı, hemen durdular. Karl Mann telsizini kaldırıp Almanca bir şeyler konuştu.
''Bir kapının alarmı çalmış.'' diye açıkladı İsveççi. ''Kapı kilitli ama alarm sanki birkaç saniye açılmış gibi sinyal vermiş.''
Koridorda yürümeye devam ettiler. Penelope Fernandez attığı her adımda sırtındaki silahın nasıl oynadığını hissediyordu.
İlerideki oda ticari ataşe Martin Schenkel'in odası dedi Karl Mann. Ziyaretçisi var, Roland Lindquist.
Onlarla görüşmeyi çok isterim dedi Yuna.
Martin öğle tatilinden önce rahatsız edilmeme talimatı vermiş.
Yuna cevap vermedi. Saga Penelope'nin kolunu tutup durdurdu. Diğerleri kapalı kapıya doğru yürürken onlar durdukları yerde kaldılar.
Bir saniye diye Karl Mann kapıya vurdu. İçeriden bir cevap geldi. Bir süre bekledi, içeri girdi ve arkasından kapıyı kapattı.
Yuna kapısı olmayan bir odaya göz attı. Kapı yerine gri, kalın bir naylon gerilmişti.
Odada üst üste yığılmış alçı plakaları vardı. Naylon hafif bir esintiyle yelken gibi şişmişti.
Yuna naylona doğru bir adım atarken ticaret ateşisinin odasından sesler duydu. Sanki bir şey yere düşmüştü. Penelope geriye doğru çekildi. Kaçmak istiyordu.
Saga silahını çekti.
''Biz burada bekleyeceğiz.'' dedi sakin bir sesle.
Elçiliğin 1975 ilkbaharında Komando Holger Mainz üyeleri tarafından işgal edildiği geldi aklına Penelope'nin. 12 kişiyi rehin almışlar, Andreas Bader, Ulrike Meinhof ve Gudrun Ensli'nin yanı sıra RAF üyesi 20 kişinin serbest bırakılmasını talep etmişlerdi. Bu koridorlarda koşmuşlar, bağırmışlar, elçi Dietrich Stöker'i saçından sürüklemişler, Heinz Hildegard'ın kanlı bedenini merdivenlerden aşağı atmışlardı.
Neler dediklerini, pazarlıkların nasıl yürütüldüğünü hatırlayamıyordu Penelope. Ama Alman Başbakanı Helmut Schmidt, İsveç Başbakanı Olof Palme'ye teröristlerle pazarlık yapmayacaklarını söyledikten sonra iki rehine öldürülmüştü. Eylemcilerden Karl Heinz Delvo, isteklerimiz yerine getirilene kadar saat başı bir kişiyi öldüreceğiz diye bağırmıştı.
Penelope ticari ataşenin odasına doğru giden Yuna Linna'ya baktı. İki askeri polis oldukları yerde kalmışlardı.
Gümüş rengi büyük bir silah çıkaran Yuna silahın emniyetini açtı ve kapıya vurdu. Sanki ocağın üzerinde unutulmuş bir yemekten yayılırmış gibi bir koku yayıldı koridora.
Yuna kapıya bir kez daha vurdu, kulağını dayayıp dinledi. Biri monoton bir sesle hep aynı şeyi tekrarlıyormuş gibiydi.
Birkaç saniye bekledi, silahı tutan elini arkasına aldı ve kapının koluna bastırdı.
Karl Mann kalçasından sallanan otomatik tüfeğiyle tavan lambasının altında dikiliyordu. Önce Yuna'ya sonra koltukta oturan adama baktı.
''Bay Schenkel, bu İsveçli komiser.'' dedi.
Yere kağıt ve dosyalar saçılmıştı. Sanki biri öfkeyle masanın üzerindekileri savurmuş gibiydi.
Ticari ataşe Martin Schenkel oturduğu koltukta gözlerini televizyona dikmiş futbol maçı izliyordu.
Alman DFB Elf ile Çin ulusal takımı arasındaki maçı.
''Siz Roland Lindquist ile görüşmüyor muydunuz?'' diye sordu Yuna imalı bir şekilde.
''O gitti.'' dedi Martin Schenkel gözünü televizyondan ayırmadan.
Yuna ile Karl Mann tekrar koridora çıktılar. Karl Mann'ın canı sıkılmış, morali bozulmuştu. Adamlarına sert bir sesle emirler verdi. Açık mavi elbiseli bir kadın koridora serildi, kağıtların üzerinden hızla geçip başka bir koridora girdi.
''Bu kim?'' diye sordu Yuna.
''Elçinin sekreteri.'' dedi Karl Mann.
''Onunla konuşmak isti.'' Birden bütün binada alarm sesi duyuldu. Kasete kaydedilmiş sakin bir ses, bunun yangın tatbikatı olmadığını, herkesin hemen binayı terk etmesi gerektiğini söyledi. Asansör kullanılmayacaktı.
84. Bölüm Yangın.
Telsizle bir şeyler konuşan Karl Mann aceleyle merdivenlere yöneldi.
''Üst katta yangın var.''
''Ciddi bir şey mi?'' diye sordu Yuna, adımlarını ona uydurarak peşine takılmıştı.
''Henüz bilmiyoruz ama elçiliği boşaltacağız. Yukarıda 11 kişi var.''
Karl Mann kırmızı kapaklı bir dolaptan bir yangın tüpü alıp güvenlik kolunu indirdi.
''Ben Penelope ile dışarı çıkıyorum.'' diye bağırdı Saga.
''Yangını o çıkardı.'' dedi Penelope. ''Siz yangını söndürmeye çalışırken o kaçacak.''
Yuna 3 askeri polisle birlikte merdivenleri tırmanmaya başladı. Yangın yerine en kısa sürede ulaşmak için koşarlarken soğuk beton duvarlarda ayak sesleri yankılanıyordu. 3. katın koridoruna geldiklerinde onları ağır bir duman kokusu karşıladı. Duman koridorun tavanını gri, ince bir tül gibi kaplamıştı. Birbirlerini kollayarak kapıları hızla açıp odaları kontrol ettiler, kimse yoktu.
Göründüğü kadarıyla duman Schiller salonundan geliyor, dedi Karlman.
Koridorun sonundaki odanın çift kapılı kapısının altından yoğun bir duman sızıyordu. Bulanık bir suya benzeyen duman kapılardan, duvarlardan tavana tırmanıyordu. Bir yerlerden bir kadın çığlığı yükseldi. Arkasından duvarların içinde gök gürlüyormuş gibi bir patlama sesi duyuldu. Kapının arkasından keskin bir şangırtı sesi geldi. Sanki kocaman bir pencere camı sıcaktan parçalanmıştı.
Herkesi dışarı çıkarmalıyız, dedi Yuna. Bu bir...
Elini kaldırarak Yuna'ya susmasını işaret eden Karlman telsizi dinledi, yangın tüpünü yere bıraktı. Almanca bir şeyler konuştuktan sonra gruba döndü.
Dinleyin, dedi telaşsız bir sesle. Güvenlik kamerasında siyahlar giyinmiş bir adam keşfetmişler. Erkekler tuvaletindeymiş. Lavabonun içinde de bir silah varmış.
Bu o, dedi Yuna.
Karlman izleme odasını arayarak adamın pozisyonu hakkında bilgi aldı.
Kapının 2 metre sağında, dedi Karlman. Omzundaki kanama ağırmış, yerde oturuyor. Ama pencere açık, belki oradan kaçmayı düşünüyordur.
Yerlere serili kahverengi kağıtların üzerinden koşup bir boyacı merdivenini geçtikten sonra durdular. Karlman en öndeydi. Sıcaklık iyice artmıştı. Tavandan aşağıya çamurlu bir su gibi duman boşalıyordu. Her taraftan çatırtı ve gürültüler yükseliyor, sanki ayaklarının altındaki yer sarsılıyordu.
Elindeki silah neymiş, dedi Yuna.
Yalnızca lavabodaki silahı görmüşler. Ama...
Sırt çantası yanında mıymış, sorar mısın? Hep onunla dolaşıyor.
Bu operasyonu ben yürütüyorum, diye tıslayan Karlman adamlarına işaret etti.
Otomatik silahlarını hızla gözden geçiren adamlar şeflerinin peşine takıldılar.
Yuna onları uyarmaya vakit bulamadı. Bu tür alışılmış taktiklerin temizlikçiye işlemeyeceğini biliyordu. Bu halleriyle örümcek ağına yaklaşan sineklere benziyorlardı. Birer birer ağa takılacaklardı.
Yuna'nın dumandan gözleri yanmaya başlamıştı. Bir örümcek ağını 2 çeşit iple örer diye düşündü. Biri avını yakalamak için yapışkan iple, diğerini kendisinin üzerinde rahatça dolaşabileceği bir iple. Ağın neresinin hangi iple örüldüğünü bildiğinden kendi kurduğu tuzağa düşmeden hareket edebilir.
Yuna polislerin peşlerinden gitti. Erkekler tuvaletinin kapısına mevzilenmişlerdi.
Uzun sarı saçları kaskının altından sarkanı bir şok bombasının pimini çekti. Kapıyı açıp bombayı attıktan sonra hızla kapattı.
Boğuk bir patlama sesi duyuldu. Diğer polis kapıyı hızla açıp silahını karanlığa doğrulttu.
Karlman eliyle acele et işareti yaptı. Uzun saçlı polis otomatik tüfeğinin dipçiğini omzuna dayayıp bir saniye bile tereddüt etmeden içeri daldı. Yuna'nın kalbi endişeyle sancıdı. İçeri giren polisin korkuyla bağırdığını duydular. Korkusunun çıplaklığında çocuksu bir şeyler vardı.
Hemen arkasından çok güçlü bir patlama sesi duyuldu. Polis kalın bir duman tabakasıyla birlikte koridora fırladı. Kapı menteşelerinden çıkıp savruldu. Diğer polis silahını düşürdü, yana doğru kayarak dizlerinin üzerine çöktü.
Yuna basıncın etkisiyle birkaç adım geriledi. Sarı saçlı polis koridorda sırt üstü yatıyordu, ağzı açıktı. Dişlerinin arasından kan sızıyordu. Bilincini kaybetmişti. Bir bacağına kocaman bir metal parçası saplanmıştı. Yarasından kan fışkırıyordu. Yuna ona doğru fırladı. Omzundan tutup sürükleyerek kapının önünden uzaklaştırdı.
Adamın gömleğinin kolunu yırtıp katlayarak yarasının üzerine bastırdı ve kemeriyle sardı.
Polislerden biri diz çökmüş titrek bir sesle ağlıyordu.
Sivillere yardım ediyorlardı. 2 polis gri saçlı bir adamı koridordan dışarı çıkarıyordu. Yüzü kararmış adam yürümekte zorlanıyordu. Hırkasının ucunu ağzına kapatmış, bir kadın dehşetle açılmış gözlerle koridordan dışarı doğru koşuyordu.
Karl Mann cam ve fayans parçalarına basarak elinde silahıyla tuvalete girdi. Temizlikçi yerde uzanıyordu. Hala hayattaydı. Bacakları titriyor ve kolları şiddetle çırpınıyordu. Çenesi ve yüzünün önemli bir kısmı parçalanmıştı. İçeride neler olup bittiğini anlayabilmek için Karl Mann etrafı gözden geçirdi. Çelik bir ip gördü. Belli ki adam el bombalarıyla bir tuzak hazırlarken içeri şok bombası atılmasıyla kendi kazdığı tuzağa düşmüştü. Geriye kalanları dışarı çıkaralım diyen Karl Mann tuvaletten çıktı. Yuna ellerindeki kanı sildi. Operasyon merkezini arayıp ambulans göndermelerini isterken Penelope koridora girdi. Saga da peşinden geliyordu. Penelope'nin afı, Saga onu sakinleştirmeye, durdurmaya çalıştı ama Penelope silkinerek kurtuldu elinden.
''O nerede?'' diye sordu öfkeli bir sesle. ''Onu görmek istiyorum.''
''Hemen dışarı çıkmalıyız.'' dedi Yuna. ''Burayı her an ateş sarabilir.'' Yuna'nın dediklerini aldırmayan Penelope yanından geçip erkekler tuvaletine girdi. Yerde yatan adama baktı, titreyen bedenine, kanlı yüzüne. İnleyerek geriledi Penelope, koridora çıktı. Sendeleyerek duvara tutunmaya çalışırken eski Almanya şansölyesi Willy Brandt'ın çerçevelenmiş mektubunu yere düşürdü. Camı kırılan çerçeve duvara dayalı kaldı. Penelope hızla soluyordu, midesi kalkmıştı. Saga onu belinden yakalayıp merdivenlere doğru sürükledi.
''Bu o değil.'' dedi Penelope ağlamaklı bir sesle.
''Şimdi dışarı çıkmalıyız.'' dedi Saga. Yüzünde koruyucu maskeleri olan ambulans görevlileri yaralı polisi dışarı taşıdılar. Sanki derin bir nefes verilirmiş gibi ikinci bir patlama daha duyuldu. Cam ve tahta parçaları uçuştu koridorda. Bir adam sendeleyip yere yuvarlandı, tekrar ayağa kalktı. Koridorda hiç hareket etmeden dikilen, yapılı bir adamın gömleğine ve kravatına burnundan kan damlıyordu. Polisler bağırarak herkesi acil çıkışa yönlendiriyordu. Bir büronun aralık kapısından dışarı alevler fışkırdı, yere serili koruyucu kağıtlar tutuştu, iki kişi el ele vermiş eğilerek koşuyorlardı. Üzerindeki yazlık elbisesi yanan bir kadın çığlıklar atıyordu. Polislerden biri kadının üzerine köpük püskürttü. Yuna dumandan öksürmesine karşın tuvalete girip patlamanın yarattığı tahribata baktı. Temiz hareket etmiyordu. Yüzüne geçici kompreks yapılıp gazlı bez sarılmıştı. Omzundaki kurşun yarasından akan kanlar siyah ceketinden aşağı süzülüyordu. İlk yardım çantası duvardaki yerinden fırlamıştı. Sargı bezleri ve bandajlar yerlere saçılıp toza ve beyaz fayans parçalarına karışmıştı. Duvarlar isle kaplanmıştı, fayansları dökülmüştü. Tuvalet kapıları menteşelerinden çıkmış, aynalar kırılmıştı. Patlayan bir borudan sular fışkırıyordu. Bir lavabonun içinde Heckler & Koch marka bir tabanca ve 7 mermili bir şarjör vardı. Bir klozetin ardında kaba siyah naylondan yapılma sırt çantası duruyordu. Boş gibi duruyordu. Korku dolu bağırışmalar, yardım çığlıkları, emirler birbirlerine karışıyordu. Ambulans personeliyle birlikte Karl Mann da tuvalete girdi. Ambulans personeli temizlikçiyi bir sedyeye koyup kayışlarla bağlarken ''Başına bir polis konulmasını istiyorum.'' dedi Yuna.
''Büyük ihtimalle daha hastaneye gidemeden ölür.'' dedi Karl Mann eline öksürerek.
''Her neyse, elçilik sınırlarından çıkarılana kadar izlenmesini istiyorum.''
Yuna ile göz göze gelen Karl Mann İsveç polisine teslim edilene kadar sedyedeki yaralıyı izlemelerini emretti adamlarına. Koridordan yoğun siyah bir duman püskürüyor, her taraftan çıtırtılar yükseliyordu. Öksürerek çığlıklar atan, yüzleri korku dolu insanlar eğilerek dışarı doğru koşuyorlardı. Telsizden çağrı alan Karl Mann, dumandan korunmak için çömelerek cevap verdi.
''Bu kattan hala bir kişi eksik.'' dedi öksürerek.
Yuna yere devrilmiş bir kapının üzerinden atlayarak kapalı bir kapıya doğru gitti. Kapı koluna bastırdı. Bir ışık parlayıp söndü. Dumanlı koridor bir ateşle aydınlandı. Kapı aralığından dışarı kıvılcımlar saçıldı. Çatırtılar, patlama sesleri, eğilip bükülen metal gıcırtıları birbirlerine karıştı. Karl Mann'a bakan Yuna geri gitmesini işaret etti. Silahını çekti. Kapıyı birkaç santim aralayıp yana çekildi. Bir süre bekledikten sonra içeri baktı.
Jalüziler kapalı olduğundan birkaç büro mobilyası silüetinden başka bir şey göremedi. Yerden hafif bir esinti hissederek ateş hattından çekildi.
''Binayı terk edin!'' diye bağırdı biri arkasından.
Geriye dönen Yuna, koridordan koşarak gelen itfaiyenin kurtarma ekibinden dört adam gördü. Dağılarak sistematik bir şekilde odaları kontrol etmeye başladılar. Yuna uyarmaya vakit bulamadan adamlardan biri güçlü el lambasını onun önünde durduğu odaya yöneltti. İki göz parladı ve yorgun bir labrador havlaması duyuldu.
''Onunla biz ilgileniriz.'' dedi adam. ''Siz kendi başınıza çıkabilir misiniz?''
''Bir kişi kayıp.'' dedi Karl.
''Dikkatli ol.'' diye adamı uyardı Yuna.
''Haydi gel artık.'' dedi Karl bağırarak. ''Bir şeye bakıp geleceğim.'' Yuna öksürdü. Tekrar erkekler tuvaletine girdi, yerlere ve duvarlara saçılan kanlara baktı. Klozetin yanına koşup arkasında duran siyah sırt çantasını aldı.
33. ayrımın sonu. Sayfa 410.